Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. İş ekipmanının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki yerini, periyodik kontrolleri, periyodik kontrol ve bakım arasındaki farklılıkları ve EkipNet sistemini konuşacağız. İş sağlığı ve güvenliği Genel Müdürlüğü çalışma uzmanı Mert Durşen'le. Bakanın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemiz var. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız bizlerle birlikte olacak. Mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı çocukların Türk vatandaşlığını kazanmaları kolaylaştırıldı. İçişleri Bakanlığı izin alarak Türk vatandaşlığından çıkan mavi kart sahibi ebeveynlerin çocuklarıyla çok önemli çalışmalar yaptı ve kolaylıklar sağladı. Konunun detaylarını hocam da görüşeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Çok üşüyorum ben. Gel ısıt demeye bile halim yok. Su akar, yolunu bulur bulur. Gün gelir, bu günler de unutulur. Hayat son bulur. Su akar, yolunu bulur bulur. Gün gelir, bu günler de unutulur. Aşk, o her zaman olur. O olmazsa zaten hayat son bulur. O olmazsa zaten hayat son bulur.
Müzik.
çok üşüyorum ben. Gel ısıt demeye bile halim yok. Su akar, yolunu bulur bulur. Gün gelir, bu günler de unutulur. Aşk o her zaman olur. O olmazsa zaten hayat son bulur. Su akar, yolunu bulur bulur. Gün gelir, bu günler de unutulur. Zaten hayat son bulur. O olmasa zaten hayat son bulur.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Güne bakan herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Mert Duşen var. Sayın Duşen hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli konuğumuzla iş ekipmanlarını konuşacağız. Özellikle mevzuattaki yerine, periyodik kontrollerini, bakım nasıl gerçekleştiriliyor ve çok da önemli EkipNet sistemi üzerine değerlendirmelerini alacağız değerli konuğumuzun. Konumuza geçmeden önce çok kısa sizden bahsedebilir miyiz sevgili dinleyicilerimize? Ne kadar zamandır kurumda görev yapıyorsunuz ve bu konularla ilgileniyorsunuz?
Tabii. Ben 2011 ODTÜ Maden Mühendisliği mezunuyum. 2012 yılında Çalışma Bakanlığı'na girdim. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne. O tarihten beri de İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalışıyorum. Hı hı. Çalışma uzmanı olarak görevimi yapıyorum. Şu an iş ekipmanları bölümündeyim.
EkipNet üzerinde, evet, çalışıyorsunuz. İlerleyen dakikalarımızda, aynen, detaylarıyla sormayı çok isterim. Merak ettiğimiz, tabii, önemli de bir konu. Onun sorumluluğunu üstleniyorsunuz çünkü. Peki o zaman iş ekipmanlarıyla başlayalım dilerseniz. Hani nedir iş ekipmanı? İş ekipmanı dediğimizde ne anlıyoruz? Her şey iş ekipmanı kapsamına giriyor mu örneğin? Mevzuattaki yeri nedir? Bu konularla başlayabiliriz,
tabii,
sanıyorum.
Mevzuattaki tanım olarak baktığımızda iş ekipmanı, işin yapımında kullanılan herhangi bir makine, alet, teçhizat, tesis ve tesisatı ifade etmekte. Kısacası iş ekipmanı bir işi yerine getirirken kullandığımız araç ve gereçlerin tümü olarak geçmekte. Bu iş yerinde kullanılan bir forkliften tutun da ufak bir el aleti çekice kadar, hı, ya da elektrik tesisatından yangın algılama sistemine kadar, iş yerinde kullanılan asansörden işte evlerimizde kullandığımız sıcak su kazanlarına, apartmanlardaki, okullardaki kazanlara kadar bütün bu araçlar iş ekipmanı olarak nitelendirilmekte. Mevzuata uygun olarak iş ekipmanları imal edilmeli, piyasaya arz edilmeli ve bakımları ve periyodik kontrolleri yapılmalı. Periyodik kontrol ve bakımları yapılmayan iş ekipmanları ile çalışma yaptırılmamalı kesinlikle iş yerlerinde.
Tabii.
Ve şunu da unutulmamalı ki iş ekipmanları iş güvenliğinin en önemli parametrelerinden biri. İş yerinde kullanılan iş ekipmanlarının güvenli kullanım ve periyodik kontrolleri mevzuattaki istisnalar hariç bakanlığımızın yayınladığı iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine tabi diye de ekleyebiliriz.
Şimdi bu iş ekipmanlarını öğrendik, kullanıyoruz ama şimdi aklımıza hemen az önce periyodik kontrolden bahsettiniz. Hı hı. Biz diyelim evlerimizde işte herhangi bir aracı kullanıyoruz ve o araç bir süre sonra bozuluyor.
Evet.
Neden? Çünkü biz onun periyodik kontrolünü yaptırmamış oluyoruz. Evet. Ve yani belli bir kullanım süresi oluyor. O sürede o iş tabii evdeki işlerimizde kullandığımız makineler çalışıyor ama tabii büyük bir yeri düşündüğümüzde, büyük bir çalışma ortamını düşündüğümüzde pek çok ekipman saydınız. Hı hı. Şimdi bunların hepsinin tabii kontrolünün yapılması gerekiyor ki bizim o evde başımıza gelen makinem bozuldu durumuna düşüp de çok büyük, Allah korusun, risklere ve hasarlara sebebiyet vermeyelim. Biraz anlatır mısınız, bu periyodik kontrol iş ekipmanları bağlamında ne anlama geliyor?
Tabii. Öncelikle periyodik kontrol bir ekipmanın düzgün çalışıp çalışmadığının test edilmesi.
Ama tabii periyodik kelimesinin içinde bir süre
var değil mi? Bu ya mevzuatta belirtilen süre aralıklarında ya da standartta belirtilmemişse yönetmelikte yazan süre aralıklarında ya da standardına göre belirli periyotlarda kontrol edilmesi gerekiyor ekipmanların. Testlerinin yapılması ve fonksiyonların düzenli olup çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Bakım ise farkı şöyle. Bakım bir ekipmanda meydana gelen işte ne diyebiliriz, temizlik, onun çalışıp çalışmadığının arızasının giderilmesi ya da kalibrasyon gibi ayırabiliriz periyodik kontrolden. İşte bakımın belirli aralıklarla yapılması ile arızalar önlenmiş oluyor, fakat bununla birlikte ekipmanın da ömrü uzuyor. Gene bakımının sonunda ekipmanın güvenli çalışıp çalışmadığı bize bu sonucu vermiyor bakım yaptırdığımızda. Başta da söylediğim gibi periyodik kontrollerle birlikte bunun testinin yapılması ve ekipmanın güvenli çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.
Evet, tabii bu önemli bir sorun değil mi? Hani periyodik kontrolden bahsettiniz, bir de bakımdan bahsettiniz. O zaman ikisi tamamen farklı
şeyler. Evet, örneklendirecek olursak yani. Lütfen. Günlük hayattaki örneğine bakacak olursak yani bakım araçlarımızı verebiliriz. İşte biz araçlarımızı ya periyodik olarak, yani yıllık bakımı geldiğinde ya da belirli bir kilometre geçtikten sonra bakıma sokuyoruz. İşte evet. Sanayide ya da belirli servislerde.
Yaz ve kış olmak üzere.
Aynen. Bu bakımda biz aracımızın ömrünü uzatıyoruz aslında. Ama aracımızın güvenli çalışıp çalışmadığı için belirli istasyonlara götürüp işte 2 senede bir ya da ilk aldıktan sonra 3 senede bir bir periyodik kontrolüne sokup işte fonksiyonlarının düzgün çalışıp çalışmadığını belirli standartlara göre ya da belirli mevzuatsal yazılanlara göre periyodik kontrolünü yaptırıyoruz.
Bu ikisi arasında araçtaki muayene gibi belki de
evet, yani periyodik kontrole işte aynen periyodik muayene de denilebiliyor ya da eskiden fenli muayene de denilebiliyor. Evet. Bu ikisi arasında ince bir çizgi var.
Evet, bu ince çizgiyi tabii uzmanlarımız iyi biliyor. Biz de bunu dinleyicilerimize aktarmak istedik. Hı hı. Tehlike durumu olduğunda hani bu periyodik kontrolden kaynaklanabilir mi? Az önce benim o evde verdiğim hani bir iş makinesi değil ama.
Başta da söylediğimiz gibi iş güvenliğinin en önemli parametrelerinden biri de güvenli ekipman kullanımı ve periyodik kontrol. Hı hı. Yani biz İş yerlerinde periyodik kontrol düzenli yaptırmadığımız takdirde kazaya neden olabilecek birçok sebep ortaya çıkabilir. Evet. Örneğin bir yangın esnasında yangın söndürme sisteminin periyodik kontrolü yapılmadı, düzenli çalışmıyor.
Bir yangın oldu.
Aynen ve bu sönmeden büyük faciaya neden olabilmekte. Tabii. Ya da bir iş yerimiz var bizim, diyelim ki yanıcı bir kimyasal var orada. İşte bu ortam iş yeri havasına karıştığında bunu tespit etmemiz gerekiyor ve önceden önlem almamız gerekiyor. Hı hı. Hani bu tespitte de dedektörlerin periyodik kontrolü yapılmadı diyelim ki. Bunu tespit edemiyoruz. Gene bir faciaya neden olmakta. Ya da işte bir basınçlı kap var. Biraz önce bahsettiğim gibi apartmanlarda kullanılan bir ısıtma kazanı ya da buhar kazanı var. Hı hı. Okullarda kullanılan. Hani bunun da periyodik kontrolü yapılmazsa bu patlama haberlerine her zaman karşılaşabiliyoruz. Gene keza inşaatlarda kullanılan kule vinçler ya da Asma, iskeleler, hani bunların da periyodik kontrolü işte kurulumda çalışma esnasında yapılmalı ki yarın bir gün devrilme vesaire, yüksekten düşme gibi kazalara sebebiyet verilmesin.
Evet, çok haklısınız. Hatta bence içlerinde en dikkatli olunması gereken sanıyorum şu yangın söndürme sistemleri. Evet. Çünkü siz evet binanın ilk mimari aşamasında takmışlardır veya kullanıma sunulmuştur. O zaman çalışıyordur ama tıkanmıştır belki boruları. Aynen. Değil mi? Tam Allah olabilir. Korusun hani öyle bir durumda kalındığında tam işe yarayacakken çalışmıyor olması çok büyük bir faciaya sebep olabilir. Bu açıdan çok haklısınız. Bunun bir süresi var mı? Örneğin hani bir yıl mı, 6 ay mı?
Bu ekipmanın standardına göre yapılması gerekiyor periyodik kontrolün. Ama standartlarda belirtilmemişse de imalatçının söylediği tarihler aralığında da yapılabilir periyodik kontrol.
Evet, o süreyi de imalatçı veriyor. Evet. Bunu peki çalışanlara ve iş yerlere, iş yeri sahiplerine kurumumuz mu bildiriyor?
Bu aslında yönetmelikle revize edilen bir süreç. Hani bunu yönetmelik kapsamında değerlendirebiliriz.
Yani yönetmelikte örneğin şu iş ekipmanı bu kadar evet. Sürede periyodik olarak kontrolünün yapılması
gerekiyor. Evet, bu süreler orada
deniyor,
yazıyor.
Bu da önemli. Peki görevli kimler bu periyodik kontrolü yapmakta görevli olanlar?
Şöyle, bu periyodik kontrolleri kim yapabilir? Bunlar biraz önce bahsettiğim gibi çok fazla ekipman bulunmakta ve çok fazla ekipmanla birlikte bu ekipmanın periyodik kontrolünü yapacak teknik özellikler, teknik donanıma sahip kişiler farklılık gösterebilmekte. Bu şöyle açıklayayım ben. Bir sistemimiz var bizim. Bu sisteme kayıt olan kişiler ve periyodik kontrol temel eğitimi almış kişiler kalıcı kayıt numarasına sahip olabiliyor. Bu numarayla da ilgili branşlardan, ki bu ilgili branşlar gene bizim iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği mevzuatımıza göre düzenleniyor. O ilgili branşlardan mühendis, teknik öğretmen, tekniker veya yüksek tekniker periyodik kontrol yapabiliyor. Gene bir örnek verecek olursak mesela kazanlar. Bunlar kazanlar basınçlı kap ve tesisatlar olarak yönetmeliğimizde geçiyor. Bunların periyodik kontrolünü makine mühendisi, metalerji mühendisi, malzeme mühendisi, mekatronik mühendisi ya da makine veya metal temel eğitimi mezunu teknik öğretmenler ve makine teknikerleri ve yüksek teknikerleri verebiliyor. Hani her ekipmanın
o branşı bitirmiş olmak
evet,
gerekiyor.
Her ekipmanın yani farklı işte kaldırma iletme ekipmanlarının farklı mezuniyetlerdeki kişiler kontrol edebiliyor. İşte elektrik tesisatını farklı mezuniyetler. Gene yangın algılama sistemlerini farklı mezuniyetler. Bunlar yönetmelikte açıkça belirtiliyor. İşte şu mezuniyetler bu ekipmanın anladım. Kontrolünü yapabilir gibi.
Peki şöyle olabilir mi? Hani bilmiyorum tabii şu anda bu şekilde mevzuatımız ama eğitim alarak da yine periyodik kontrol yapma hakkına sahip olabilirler mi çalışanlar? İlla ki hani o mezun diyelim o üniversiteyi bitirmedi ama sonrasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim aldı. Belki o ekipmanın kullanımını öğrendi. Hani sertifikayla bu tür çalışmalar
yok.
Yürütülmüyor değil mi?
Yok, sadece işte bu yönetmelikte belirtilen çerçevede İşte kaldırma iletme ekipmanlarının şu mühendisler, elektrik tesisatını sadece elektrikle ilgilenen teknikerler, mühendisler yapabilir gibi yönetmelikte belirtiyor.
Evet.
Yani sonradan eğitim alıp yapılabilecek bir alan değil.
Bu onun aslında ne kadar ciddi bir alan olduğunu da gösteriyor. Özellikle o yüzden bu soruyu yöneltmek istedim size. Hani ne kadar ciddi çalışıldığını, ne kadar aslında konunun önemsendiğinin daha iyi anlaşılması açısından. Biraz da şu Ekipnet sisteminden bahsetmiştik programımızın başına. Değinebilir miyiz? Nedir sizin sorumluluğunu yürüttüğünüz Ekipnet sistemi?
Şimdi bizim yönetmeliğimizin dışında bir de tebliğimiz var. Bu tebliğ iş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin tebliğ. Bu o alanı düzenliyor. Şöyle ki Ekipnet sistemi aslında E-Devlet üzerinden kayıt olunan bir sistem. Kişinin TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresiyle E-Devlet'e girdikten sonra arama butonuna Ekipnet yazdığında açılan bir pencere aslında. İşte Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü mü hazırladı bu altyapıyı?
Evet, aynen. Bizim Bilgi İşlem Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yürüttüğü, problem olduğunda onlara danıştığımız bir sistem. Buraya girdikten sonra kişinin aslında eğitim bilgileri otomatikman YÖK sistemi üzerinden çekiliyor. Yani biraz önce bahsettiğimiz branşlardan kişi, atıyorum makine mühendisi ise, buraya girdi. İşte okul bilgileri geliyor buraya. Okul bilgileri geldikten sonra periyodik kontrol yapabileceği ekipman listesi geliyor. Ve kişi kaydet, yani iletişim bilgilerini, telefon bilgilerini, mail adresini girdikten sonra, kaydete bastıktan sonra sistem o kişiye geçici bir kayıt numarası veriyor. Bu geçici kayıt numarasıyla birlikte kişinin yetkilendirilmiş eğitim kurumlarına giderek kayıt olup, temel eğitime kayıt olup periyodik kontrol yapabilmesi için periyodik kontrol temel eğitimine kayıt olup bu eğitimi tamamlayıp kalıcı kayıt numarası alması gerekiyor. Bu kalıcı kayıt numarası ile birlikte de kişi periyodik kontrol gerçekleştirebiliyor.
Yani illaki kurum çalışanı olmak zorunda değil, hayır. O zaman dışarıdan örneğin bir makine mühendisi, evet. Ben işte bu makinelerin kayıt ve periyodik kontrollerini yapmak istiyorum diyerek Ekipnet'e kaydolabilir.
Evet.
Tabii ücretli bir çalışma mı oluyor bu? Nasıl gerçekleşiyor?
Şöyle, bizim yetkilendirdiğimiz eğitim kurumları var. Bunlar genel müdürlüğümüzde protokol yapıp işte belirli şartları sağlayan eğitim kurumları. Şu an için 3 tane. Makine Mühendisleri Odası, Türk Standartları Enstitüsü ve İstanbul Gedik Üniversitesi. Bunlar genel müdürlüğümüzle protokol yapıp şu an için temel eğitim veren kurumlar. Kişi buraya gidip işte ben temel eğitim almak istiyorum deyip işte cüzi bir miktar ücret yatırıyor. Daha sonra 2 günlük bir eğitim alıyor.
Sertifikasını alıyor.
Evet, sertifika alıp kalıcı kayıt numarası aldıktan sonra periyodik kontrol yapabilir ve periyodik kontrol raporu düzenleyebiliyor.
O zaman sistemde o kişinin ismi yer alıyor. Ben biraz da bu soruyu aslında bizi dinleyen işte o branşlara sahip olan dinleyicilerimiz var mı onu öğrenmek için soruyorum. Kendisi başka bir iş yerinde çalışıyor olabilir. Ama bu sisteme de kayıt olduktan sonra o aslında adı üzerinde Ekipnet, o ekibin içindeki ağa kaydolmuş oluyor.
Evet.
Ve bu tür bir ihtiyaç doğduğunda o kişiye direkt o kurum mu ulaşıyor, yoksa İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü mü ulaşıyor?
Şöyle ulaşıyor. Aslında bu Ekipnet sistemini hani sadece kayıt olanlar değil, işverenler ve müfettişler de kullanabiliyor. Şöyle ki, işverenler hani bir periyodik kontrol hizmeti alabilecek. Bu kişinin gerçekten kalıcı kayıt numarası var mı yok mu, Ekipnet sisteminden yetkili kişi sorgulama ekranından sorgulayabiliyorlar. Müfettişler de gidip bir iş yerine periyodik kontrol raporlarına baktığında gerçekten bu raporu kontrol eden kişinin kalıcı kayıt numarası var mı, yoksa hani farklı bir numara girip mi bu periyodik kontrol raporunu düzenledi diye kontrol edebiliyorlar. Sizin sorunuza gelecek olursak, şöyle ki, hani kişi eğer muayene kuruluşunda ya periyodik kontrol yapan bir firmada çalışmıyorsa, şahıs şirketi olması kaydıyla, hani kendi fatura kesmesi kaydıyla periyodik kontrol yapabilir.
Yoksa bireysel olarak bir makine mühendisi sırf bu eğitim sertifikasını aldı diye
yapamaz.
Kontrol yapma hakkına sahip değil.
Evet.
Mutlaka bir şirkete bağlı olarak çalışıyor olması lazım.
Ya da kendi
lazım.
Adına fatura kesmesi.
Evet, tamam. O detayı da iyice öğrenmek istedim sizden. Şimdi periyodik kontrol temel eğitimi şu anda işleyen bir süreçte.
Evet.
İlerleyen dönemde eğitimle ilgili hedefler var mı? Neler yapılması düşünülüyor?
Şöyle, temel eğitim şu an için dediğiniz gibi devam ediyor. Ekipnet numarasından geçici numara alan kişiler temel eğitimi aldıktan sonra kalıcıya dönüşüyor. Ve şu an için kalıcı kayıt numarası yeterli. Ama ilerleyen süreçte biz ileri eğitim gibi bir planlama aşamasında olan bir ileriye dönük bir aslında adım düşünüyoruz.
Tabii, o da şöyle, temel eğitimi alanların üzerine,
evet,
değil mi? Yoksa temel eğitim birinci aşama zaten.
Evet. Evet, yani şu an periyodik kontrol yapabilecek kişi muhakkak temel eğitimi alıp kalıcı kayıt numarası olması gerekiyor. İleri eğitimde şöyle bir uygulama olacak aslında. Kişinin gene teorik eğitimi aldıktan sonra periyodik kontrol yapabilmesi için ya da periyodik kontrol yapabileceği ekipman başında pratik olarak eğitim alması ve bunun gene sınavının periyodik kontrol üzerinde olması tasarlanıyor. Hı hı. Hani ehliyet sınavı gibi.
Evet.
Hani araba sürerken yanlarında öğretmenler, hocalar vesaire olup arkada onu gözlemleyip onun üzerinden puanlaması gibi. İleri eğitimde öyle bir planlama var. Ama dediğim gibi şu an hani planlama aşamasında ama umarım ileriki yıllarda hizmete girebilecek bir proje diyebiliriz.
Evet. O temel eğitimde ne gibi bilgiler aktarılıyor?
Ondan da bahsedelim. Bu dediğimiz gibi temel eğitimi verebilecek şu an genel müdürlüğümüzle protokol yapmış 3 tane eğitim kurumu var. Bu eğitim kurumlarında 2 günlük bir eğitim oluyor. Daha sonra sınav oluyor. Bu eğitimde de basit şekilde mevzuat eğitimi, iş ekipmanları, muayene tekniklerine sistematik yaklaşım, ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması, işte kalibrasyon, değerlendirmesi gibi, hı hı, raporlama ve çalışma etiği hakkında kısa bir 2 günlük eğitim oluyor. Temel eğitimde bunlar gösteriliyor.
Evet. Ve o sınavda başarılı olanlar da bu periyodik kontrol yapma sahip hakkına sahip oluyor. Şu anda bir hani tarihleme var mı bu eğitimlerle ilgili, yoksa bu sizin az önce bahsettiğiniz kurumlara girip o tarihleri kendileri oradan mı edinmeleri gerekiyor?
Şöyle ki aslında bizim bu ilk temel eğitim başladığında bir pilot sürecimiz vardı. Pilot eğitim olarak. Hı hı. İki şehirde başlamıştı bu. Geçici kayıt numarası ile olanlar da işte hani bu alan yeni diye geçici kayıt numarası olanlar da periyodik kontrol yapabiliyordu. Ta ki 17 Haziran 2021 tarihine kadar. 17 Haziran 2021 tarihinde artık geçici kayıt numarası olanlar periyodik kontrol yapamıyor ve sadece kalıcı kayıt numarası olanlar yapabiliyor diye bir ilan yayınlandı Genel Bakanlığımız sitesinde. Hı hı. Bununla birlikte bu süreç sadece kalıcıya döndü diyebiliriz.
Evet. Bakımla ilgili bu tür bir çalışma yok ama, değil mi? Biz hep periyodik kontrolden bahsettik.
Evet. Yani şöyle, bununla da ilgili mevzuatta bir hüküm var. Onu söylemeyi unuttuk biraz önce. Bir iş yerinde bir kişi ekipmanın bakımını yapıyorsa aynı kişi aynı ekipmanın periyodik kontrolünü yapamaz gibi bir yönetmenimizde hüküm var. Bu da yani etik olarak da zaten bunun yapılmaması gerekiyor.
Teftiş gibi bir şey aslında,
evet,
değil mi? Periyodik yani, kontrol. Biri işi yapan ve denetlemek kelimesi de yine periyodik kontrole girer. O da doğru kelime olmaz sanıyorum. Hı. İşi yapan ve bakımını yapan kişiyle periyodik kontrolü yapan kişinin aynı olmaması,
evet,
gerekiyor.
Evet, yani mantıken de aslında öyle. Evet. Yani kişi bu alet üzerinde çalışıyor. Her gün ya da her ay ya da düzenli aralıklarla bakımını yapıyor. Hani bu işletme körlüğü dediğimiz belki ortaya çıkıyor olabilir. Ya periyodik kontrol farklı bir gözle.
Ben çalıştırdım, gayet iyi çalışıyordu diyebilirim.
Evet,
değil mi?
Aynen. Farklı bir gözle, kişi, farklı bir standardı eline alıp hani kontrol listesi gibi bu ekipmanda bu var yanına tik atarak gerçekleştirilen bir test diyebiliriz aslında.
Evet, araç muayenesi geliyor size, evet, bunları aktardıkça öyle aklıma. Hani evet, araba gayet güzel gidiyor, gayet güzel çalışıyor ama muayeneye bir giriyor. Muayeneden çıktıktan sonra o kadar çok kusurlar yazılıyor ki Allah Allah diyorsunuz, benim aracımda bu kadar çok kusur var mıymış? Evet, periyodik kontrol gerçekten önemli ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürümüz bu konuda çok önemli çalışmalar yürütüyor. Siz de özellikle bu EkipNet'in başında olarak tüm bu süreci takip ediyorsunuz. Çok fazla sayı var mı kontrolör olarak? Ya da periyodik kontrol nasıl tam ismi? Periyodik kontrol elemanı mı?
Periyodik kontrol için yetkilendirilmiş kişi diyebilirim.
Peki.
Evet. Şöyle, aslında yaklaşık 10 bin civarında şu an kalıcı kayıt numarası ve geçici kayıt numarası olan kişi var diyebiliriz. Hı hı. Son güncel sayıyı inanın ben de takip ediyorum.
Ama yaklaşık olarak zaten söylüyoruz.
Bir de şöyle bir şey var. Biraz önce bahsetmiştik ya, kişi bu eğitim bilgileri otomatik gelince sisteme kayıt olup geçici kayıt numarası alabiliyor. Orada bir ufak detay var, onu da isterseniz ben burada söyleyeyim. Bazen kişinin eğitim bilgileri gelmiyor olabiliyor. Şöyle ki, bu YÖK sisteminden EkipNet sistemi çekiyor kişinin eğitim bilgilerini. YÖK kurulmadan önce, yani 1980 öncesi
evet,
mezuniyetlerde.
Evet, evet.
Ya da
sisteme girilmediği için değil mi? Genel ağa girilmediği
aynen.
için.
Yurt dışında yurt dışından mezun olup işte denklik belgesi alan kişilerin sistemden bazen çekilemeyebiliyor. Bunun için de işte kişilere, vatandaşlara şöyle bir kolaylık sağladık biz. Yetkilendirilmiş eğitim kurumlarına diplomasını ya da denklik belgesini ibraz ettiği takdirde oradaki yetkili kişi, eğitim kurumu yetkilisi manuel olarak sisteme kişiyi kaydedip o geçici kayıt numarasını veriyor ve eğitime dilerse kaydedip daha sonra kalıcı kayıt numarası alabiliyor.
Evet, ne zaman kuruldu bu EkipNet?
Bu EkipNet 2017 senesinin Aralık ayında kuruldu.
Çok iyi bir sistem olmuş. Gerçekten her şeyin dijitalleştiği dünyamızda hani bu işi yapabilecek olan kalifiye elemanların aslında bir arada toplandığı ve iş sağlığı ve güvenliği anlamında çalışmalar yürüten bir sistemin kurulmuş olması çok önemli olmuş.
EkipNet sisteminin aslında kuruluş amacı şuydu. Bu hani periyodik kontrol yapabilecek sahada kimler var ya da bizim ilgilenebileceğimiz, bizim hitap edebileceğimiz kim var? Gerçekten bu sayı bilinmiyordu.
Ekip oluşturmak istediniz aslında.
Aynen öyle. Şöyle ki bu sayının ya da bizim muhatap olduğumuz havuzun belirlenmesi açısından ve bu periyodik kontrol yapan kişilerin kayıt altına alınıp hani temel eğitimle sonra ileri eğitimle bu kişilerin yetkinliğinin ve bilgi birikiminin arttırılması
evet,
hedeflenmişti.
Evet,
bu yüzden kuruldu EkipNet.
Evet, çok iyi olmuş. Peki şimdi bu EkipNet'in içinde olan o periyodik kontrol yapmak üzere yetkilendirilmiş kişilere ulaşım için doğrudan doğruya sisteme şirketlerin veya kuruluşların veya da kurumların girmesi mi gerekiyor? Yoksa İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü hani bu tür bir aracılık görevi de üstleniyor mu?
Şöyle işte kişi buraya kayıt olduktan sonra dediğim gibi eğer hizmet alacak kişiler hani bu periyodik kontrol yapacak kişilerin orada bir kontrolünü gerçekleştirebiliyor. Check edebiliyor. Hani gerçekten böyle kişi var mı? Hmm. İşte hangi ekipmanları periyodik kontrol yapmaya yetkilendirilmiş? Bunun sağlamasını yapabiliyor orada. Keza dediğim gibi iş müfettişleri de gittiği yerde iş denetimlerde iş yerlerindeki raporlar gerçek mi değil mi diye oradan bir sağlamasını yapabiliyor EkipNet'ten.
Evet, evet. Çok detaylı anlattınız. Yavaş yavaş sizinle olan bölümün de sonuna gelmiş olduk. Son olarak aktarmak istedikleriniz var mı? Periyodik kontrollerle ilgili örneğin herhangi bir akreditasyon zorunluluğu var mı? Mevzuatta hükümler yer alıyor mu? Son olarak da bununla sonlandıralım dilerseniz.
Tabii ki. Daha önce yürürlükte olan yönetmeliğimizde bu akreditasyon zorunluluğu yoktu. Ama 18 Şubat 2022 yılında bir yönetmelik revizyonu yayınlandı. Bununla birlikte birkaç ekipmana periyodik kontrol akreditasyon zorunluluğu geldi. Bu ekipmanlar kule vinçler, kule krenler de denilebilir. LPG takviye tesisatları, yürüyen merdivenler ve asıl erişim donanımları. Bu akreditasyon zorunluluğu da revizyonla birlikte başlamadı. Yürürlük tarihi 31 Aralık 2023 tarihi 2023 olarak yönetmelikte geçmekte. Bununla birlikte
yani 2 yıl mı var yaklaşık?
Evet,
2
yıl bir geçiş,
evet, süreci,
geçiş
var.
Gene akredite olmuş yerlerden, bu ekipmanların dışında akredite olmuş yerlerden
tabii
ya da
tam akredite olmuş kelimesiyle hani tam neyi kastettiğimizi de dinleyicilerimize
yani
söylemiş
şöyle,
olalım.
Akreditasyon zorunlu bu 4 ekipman için geldi ama diğer ekipmanlar için böyle bir zorunluluk yok. Ama akreditasyon akredite olmuş muayene kuruluşlarından hizmet almak ya da almamak da bu 4 ekipmanın dışındaki ekipmanlar için işverenin inisiyatifinde,
evet,
öyle bir zorunluluk yok,
evet,
diyebiliriz.
Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
Sayın
ederim.
Duruşan, aktardıklarınız için. Çok önemli bir konuyu aslında yine bugün her hafta olduğu gibi köşemizde sizinle ve sevgili dinleyicilerimizle paylaştık. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz ayrıca çalışmalarınızda.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sağlığı çalışma uzmanı Mert Durşen stüdyomuzdaydı. İş ekipmanının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki yerini konuştuk. Özellikle periyodik kontrolleri konuştuk. Periyodik kontrolle bakım arasındaki farklılıklardan bahsettik ve tabii ki son olarak da EkipNet sistemi üzerine detaylı aktarımlarını aldık Sayın Durşen'in. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Sensiz gecelerin koynunda uyku girmez gözlerime. Bu karanlıklar beni eritse de vazgeçmem senden, aşkın alevinden. Bilirim günler yeniden doğacak, yüreğin yanacak. Bilirim her şey yeniden yaşanacak, sarılınca boynuna gözlerin dolacak. Yürürüm gecenin üstüne, salarım güneşlerimi, görürüm tane tane açılan güllerimi. Yürürüm gecenin üstüne, günahlar ezerim birer birer yalan sevişleri. Dön bebeğim, dön çaresiz başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki. Dön dön bebeğim, acılar senin. Dön dön bebeğim, hasrete çaresiz başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki. Dön dön bebeğim, acılar silim. Dön dön bebeğim, hasrete boynuna gözlerin dolacak. Yürürüm gecenin üstüne, salarım güneşlerimi, görürüm tane tane açılan güllerimi. Yürürüm gecenin üstüne, günahlardan geçerim, ezerim birer birer yalan sevişleri. Çaresiz başım, ayrılık böyle uzun sürmez ki. Dön dön bebeğim, acılar senin. Dön dön bebeğim, hasrete böyle uzun sürmez ki. Dön.
Avrupalı Türkler.
Bakan Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nihayet stüdyoda yayın yapabiliyoruz.
Tam inanın ben de o cümleyi kurarken evet. Stüdyomuzda kelimesini kullanmaktan evet, dolayı çok evet, büyük mutluluk evet. duydum hocam. Hem de gerçekten inşallah hani daha farklı sıkıntılar çıkmaz.
Umarız.
Maymun çiçeğidir, şudur budur farklı isimler dolanıyor ama ben evet. inşallah güzel günlerin hep geleceğine her zaman inancımı
i̇nşallah,
sürdürüyorum.
İnşallah. Evet, hepimiz için.
Sevgili dinleyicilerimiz bugün değerli hocamızla aslında güzel bir konuyu konuşacağız. Şimdi mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı çocuklarımız Türk vatandaşlığı kazanmak üzere başvuru yaptıklarında işlemleri biraz daha kolay olacak. Nasıl olacak detayları öğreneceğiz değerli hocamızla. Hocam isterseniz önce şu mavi kart nedir? Mavi evet. kart sahipleri ne gibi hakları var ve hani vatandaşlıktan çıktıktan sonra geri dönüşle ilgili detayları evet, hemen size evet. soralım.
Mavi kart yeni bir uygulama değil. 90'larda başladı. 90'ların sonuna doğru başladı. İlk başta pembe karttı. Fakat kartın rengi de pembe değildi. Kahverengiydi. Daha sonra değiştirdiler. Mavi kart yaptılar. İsabetli
şu anda rengi oldu. Mavi mi gerçekten?
Mavi evet. Gerçekten mavi. Bu şöyle söyleyeyim. Yani vatandaşlıktan çıkmış ama Türkiye ile bağını kopartmamış, Türkiye ile bağlarının devam etmesini arzu ettiğimiz kesimin, eski vatandaşlarımızın o bağlarını sürdürebilmeleri için bir araç olarak düşünüldü ve çok da faydalı olduğu kanaatindeyim. Seçme ve seçilme, devlet memurluğu ve askerlik hizmeti dışında bir de emeklilikte sosyal sigorta meselesinde bir şey vardı, engelleme vardı. Zannediyorum o da son zamanlarda halledildi falan. Bu belli alanlar dışında Türk vatandaşlarının sahip olduğu bütün haklara sahip olmaları sağlanmış oldu böylelikle. Hmm. Bu şu demektir, yani 1982 yılında Türkiye'de üstelik de darbe döneminde yani darbenin hemen ertesinde 403 sayılı yasa, vatandaşlık yasası değiştirildi. Bu vatandaşlık yasasının bir hususiyeti var. Tabii mavi kartla ilgisi yok vatandaşlık yasasının ama yani serüvenin öyle başladığını evet. kabul ederim. Çünkü liberal bir yaklaşımdı. Yani darbe dönemini olmasına rağmen darbenin hemen akabinde Türkiye çoklu vatandaşlığı kabul etti. Yani birçok Avrupa ülkesinin kendisine liberal diyen birçok Avrupa ülkesinin yanaşmadığı bu çifte vatandaşlık, çoklu vatandaşlık ilkesi Türkiye'nin işte mevzuatına girmiş oldu. Şimdi mevzuata girmesi yetmiyor tabii. Ortaya bazı sorunlar da çıkabiliyor. Yani vatandaşlığı, çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkeler var. O zaman mecburen işte Türk vatandaşlığından çıkmaları falan söz konusu oldu. İşte bu mavi kartla birlikte o Türk vatandaşlığından çıkma zorunluluğu hisseden insanlarımızın, soydaşlarımızın, eski vatandaşlarımızın Türkiye ile olan ilişkilerinin devamını sağlamış olduk. Bu çok önemli bir şeydir. Aslında bu da çok aslında şöyle söylemek lazım. İngilizce bir şey var biliyorsunuz, vatandaş citizen demek, bir de denizen diye bir kavram var. Yani vatandaş olmadığı halde vatandaşın haklarına kavuşmuş insan anlamında söyleniyor.
Mavi kart onu mu?
Evet, mavi kart böylelikle bir aslında modern bir uygulama. Ve çağımızın göç ruhuna da uygun bir şey yani. Siz böyle işte bir yer terk ettiğiniz gittiğiniz vakit artık tamamen bütün gemileri yakmış gitmiş olmayacaksınız. Olmuyorsunuz. Çünkü zaten bir hareketlilik var bütün dünyada. İnsanlar bir yerden bir yere daha çok gidiyorlar. İşte göç dediğiniz hadise artık o bilmem işte 20. yüzyılın ilk yarısında yahut da işte ikinci yarısında hatta anlaşıldığı şekilde bir olgu değil, daha farklı bir olgu. İşte görüyorsunuz yani şeyler, sınırlar geçişken olmaya başlamış. Ondan sonra insanlar işte devamlı hareket halinde dünyada neredeyse 300 milyon civarında falan bir göçmen sayısı var. Yani bu ciddi bir rakam tabii, evet, düşünülecek olursak. İşte Türkiye'de bu mevzuatlarını değiştirmek suretiyle aslında çağın gereklerini yerine getirmeye gayret ediyor. Etti bugüne kadar. Yani bizim göç mevzuatımız hem dışarıdan gelen göçmenlerle ilgili olanı hem de kendi vatandaşlarımızla ilgili mevzuatımız giderek gelişti zaman içerisinde. Özellikle son 10-15 yıl içerisinde ciddi gelişmeler kaydedildi bu alanda. İşte şimdi bakıyoruz, mavi kartlılar mesela işte yani birçok haktan yararlanıyorlar ama bazı eksiklikler de varmış. Bunu eksiklikleri Yurt Dışı Türkler Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığımız işte baş başa vererek, tabii Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde bu noksanlıkları, kendi mevzuatımızdaki noksanlıkları ortadan kaldırmak üzere bir çalışma yapmışlar ve çok da başarılı bir çalışma yapmışlar. Özellikle anne babanın iradesiyle Türk vatandaşlığından çıkma durumunda olan çocukların mavi kartlı olabilmesini kolaylaştıran bir uygulama getirmişler. Bu çok güzel bir şey esasında. Başarılı bir çalışma. Şimdi burada tabii bir sıkıntı var. Şöyle düşünmek lazım. Bazı ülkeler, ki Avusturya başta, yani Almanya biraz daha gevşetti şimdi artık şeyi. Zaten yeni hükümetin bir takım sözleri de var. Yani çoklu vatandaşlığı kabul edeceğiz falan diye. O Almanya konusuna değineceğim biraz sonra. Avusturya bunu kesinlikle kabul etmek istemiyor. Böyle durumlarda tabii izin almak lazım. Yani vatandaşlığını aldığınız ülkenin makamlarına müracaat ederek hem Türk vatandaşlığına girişte veya da bu mavi kart meselesinde onlara bildirimde bulunmak da şart. Aksi halde bir takım hak işte kayıplarına falan, evet, da yol açabilir diye düşünüyoruz. Şimdi izin verirseniz Almanya ile ilgili hocam kısmı biraz şey yapayım. En kalabalık vatandaş, evet, grubumuzun olduğu ülke haliyle. Şimdi 1-1-2000 tarihinde Almanya'da bu Yeşiller Partisi ile Sosyal Demokrat Parti koalisyon kurduğu vakit 1-1-2000 tarihinde bir değişiklik yapıldı. Koalisyon o tarihte kurulmadı tabii de. Vatandaşlık yasasında bir değişiklik yapıldı. Aslında onu o zaman, o tarihte çok modern ve işte liberal bir yasal değişiklik olarak lanse ettiler. Özellikle kan bağını hafifletip işte toprak bağını vatandaşlık için öne çıkardıklarını söylediler. Yani jus sanguinis değil de jus soli yapıyoruz dediler. Bu doğru, kısmen doğru. Yani aslında bir liberal adım atıldı. Fakat aynı zamanda da daha önce göz yumulan, müsamaha edilen çifte vatandaşlığı da tamamen zorlaştırıcı bir noktaya getirdiler. Evet. Bu zaman içerisinde bazı başka işte uygulamalar da oldu. Hatta biraz daha sınırlayıcı işte uygulamalara geçildi falan. Şimdi son zamanda 2014'ten beri esasında bir yumuşama var. Yumuşama var. Bir de yeni Alman hükümeti, bu şimdiki işte Sosyal Demokrat, Yeşiller ve Liberal Parti, Hür Demokrat Parti'nin oluşturmuş olduğu koalisyon hükümeti, koalisyon protokolünde bununla ilgili olarak da aslında bir takım sözler, vaatlerde bulundu. Yani onun zannediyorum 138. sayfasında bununla ilgili ciddi, yani koalisyon protokolünün bir işte kolaylaştırıcı, artık daha işte ne bileyim, yani kabul edici bu çifte vatandaşlık olgusunu bir tavır içine girdikleri anlaşılıyor. Aslında öteden beri ileri sürdükleri Avrupa Konseyi'nin çıkarmış olduğu 1970'lerde zannediyorum çoklu vatandaşlığı önleme sözleşmesi var. Hep onu karine olarak gösterirlerdi falan. Şimdi zaman içerisinde tabii bu işte değişiyor. Yani politikalar da değişiyor. Hükümetler değiştikçe değişiyor. Bazen şartlar değiştikçe, şartlar zorluyor da zaten esas itibariyle. Şimdi ben şöyle bir yorum yapabilir miyim bilmiyorum. Herhalde haklı olacağım söylediklerimden. Türkiye bu gelişmeleri çok yakından takip edip hemen de uyum sağlıyor. Yani yapılan işler, önemli işler, bu göç konusunda, evet, bugüne kadar yapılan, özellikle bizim işte bu önemli kurumlarımız, başta Yurt Dışı Türkler Başkanlığı olmak üzere, Büyük düşlükler ve akraba topluluklar başkanlığı olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlarımızın haklarını en iyi şekilde müdafaa etmek için hem de bir Türkiye'de bir diaspora konsepti geliştirme konusunda önemli adımlar atmıştır. Bu çerçevede bunu değerlendirmek lazım. Yani bence çok olumlu. Yani şunu da unutmamak lazım, tekrar etmek gerekiyorsa. İşte bazı ülkelerde çifte vatandaşlığın edinilmesi ve resmi bir izin alınması edinilmesinde resmi bir izin gerekiyor. Hı hı. Ve hatta yasak yani çifte vatandaşlık. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin herhangi bir hak kaybına uğramamak için yaşadıkları ülke mevzuatındaki düzenlemeleri de mutlaka dikkate almaları önemlidir. Çünkü geçmişte özellikle 2005-2006 o tarihlerde haber vermeden Alman vatandaşlığından çıkmadan Türk vatandaşlığına girenlere çok ciddi tedbirler uygulamaya kalktılar. 50 bin kişiden söz ediliyordu. O şeyleri yani vatandaşlıkları iptal edilecek falan şekilde. Aslında anayasaya da aykırıydı, ayrı bir konu, neyse.
ama şu anda bu mavi kartla çok önemli bir yol.
Tabii Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarının da etkili olduğunu bu arada kısaca söyleyelim.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün en azından o mavi kartın ne kadar aslında kıymetli bir şey olduğunu bir kez daha öğrenmiş ve sevgili dinleyicilerimize aktarmış olduk. Evet. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
paylaşımlarınız
ederim.
İçin. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız bizlerle birlikteydi. Mavi kartlar ve özellikle bu kütüğe kayıtlı çocukların Türk vatandaşlığını kazanmaktadır. Üzerine detaylı bilgiler edindi. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlı, Can İlgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.